Ayrım 15.
Bölünmüş iş gücü piyasaları kuramlarının temelini oluşturan, rekabet etmeyen gruplar tahlili, İngiliz iktisatçı J.S. Mill'in geliştirdiği bu kavramla 1848'e kadar geriye gider. Mill'e göre, sevimsiz işlerin rekabet altında telafi edici ücret farklılıkları doğurması gerekirdi. Halbuki gerçek yaşamda en zor, sevimsiz, yorucu işler, başka hiçbir seçeneği kalmamış insanlar tarafından çaresizlikten yapılan işlerdir. Bu şekilde çalışanlar ve bu işleri kabul etmek durumunda kalanlar, dolayısıyla en az ücrete, en kötü, en güvencesiz koşullara razı olarak çalışmak durumunda kalanlardır. Bu durumda olanlar, bu durumda olmayanlarla daha iyi çalışma koşulları için rekabet edemezler. Yani rekabet etmeyen grupları oluştururlar. Böylece toplumda yapay tekerler oluşur ve toplumu tabakalaştıran bir sosyalizasyon süreci işlemeye başlar. Bir kez bu sürecin olumsuz koşullarına maruz kalan gruplar bu çarktan kolay kolay çıkamaz. Mill'e göre rekabet edemeyen grupların sorunları genel eğitim ve daha düşük doğum oranları ile hafifletilebilirdi. Temel ögelerini Mill'in bu tahlilinden alan bölünmüş iş gücü piyasaları kuramları 1960'lardan itibaren gelişti ve şu isimleri aldı: İkili piyasalar, üçlü piyasalar, tabakalaşmış piyasalar, kademeleşmiş piyasalar. Birincil piyasalarda ücreti yüksek, ilerleme olanakları fazla, işsiz kalma olasılığı düşük, sosyal güvencesi yüksek, sendikal örgütlülüğü yüksek işler yer alır. İkincil piyasalarda ise ücreti düşük, ilerleme olanakları sınırlı, işten atılma olasılığı yüksek, işsiz kalma olasılığı yüksek, düzensiz, sürekliliği daha az, part-time çalışabilen, sosyal güvencesi düşük, örgütlülük derecesi düşük işler yer alır. Bu kuramların ortaya çıktığı dönem, sosyal reform akımının güçlü olduğu, yoksullukla savaş, gelir bölüşümünü iyileştirme gibi taleplerin yüksek olduğu bir dönem. Bu akımlar özellikle iktisadi yaşamda güçsüz kalan grupların, bu doğrultuda kadınların da durumunu güçlendirmeyi hedeflemiştir. Bu bağlamda genel olarak alt kademe iş gücü piyasasında yer alan kadınların, aile ve çocuk bakımı sorumluluklarının onların iş gücü piyasasında rekabet etme gücünü azalttığı kabul edilir. Kadınların evlenmek, özellikle de hamilelik, doğum, çocuk bakımı, aile içinde hasta ve yaşlıların bakımı gibi nedenlerle iş gücü piyasasına girmeleri, girdikten sonra orada düzenli biçimde kalmaları, eğitim ve yeni beceriler elde etmek için sürekli bir çaba harcamaları mümkün olamamaktadır. Sosyal liberalizme ve temelini bu çerçeveden alan sosyal liberal veya telafi edici feminizme göre, kadınların eşitsiz konumunu yaratan eşitsizlikleri azaltmanın, önlemenin yolu, bir yandan kadınların ilerlemelerinin önündeki yasal ve sosyoekonomik engelleri ortadan kaldırmaya çalışmak, bir yandan da kadınların bugünkü konumda olmalarına yol açan çok uzun geçmişi olan adaletsizlikleri toplum olarak bazı politikalar aracılığıyla telafi ve tazmin etmektir. Birincisini sağlayacak yol sadece yasal eşitlik değil, bu yasal hakların kullanılabilmesini mümkün kılacak fırsat eşitliği politikaları uygulamak, İkincisini sağlayacak yol ise geçmişten beri gelen negatif ayrımcılığın ortadan kalkmasına kadar bunun yarattığı olumsuzlukları telafi etmeye yönelik pozitif ayrımcılık politikaları uygulamaktır. Bunlara ek olarak uygulanması gereken bir diğer politika seti ise cinsiyetçi rol dağılımının beslediği kültürel ve ideolojik biçimlendirmeyi değiştirecek kültür ve eğitim politikalarıdır. Fırsat eşitliği bakımından bu yaklaşımın en çok önem verdiği alanların başında gene öğretim, iş başında eğitim, beceri kazanma ve becerileri geliştirme gelir. Fakat bu yaklaşımın asıl karakteristik özelliği telafi edici uygulamalar ve kadınların lehine pozitif ayrımcılık uygulamalarıdır. Pozitif ayrımcılık özellikle kadınların belirgin biçimde az var oldukları alanlara girebilmeleri için kota koymaktadır. Kotalar, belli meslekler, eğitim kurumları, kurumlar, iş kademeleri ve benzeri değerler için konabilir. Diğer öneriler, esnek çalışma saatleri, hamilelik ve doğuma ilişkin koruyucu ve kolaylaştırıcı uygulamalar, iş yerinde çocuk bakımını mümkün kılacak kreş ve benzeri kurumsal işleyişler, kadınların ev işi yüklerinden dolayı ortaya çıkan gelir düşüklüklerini telafi edici gelir transferleri, kadınların ev reisi olarak tek başlarına ev geçindirmek durumunda olması halinde aile yardımları, iktisadi dalgalanmalar sırasında gelirsiz kalma ihtimalini azaltmak için işsizlik sigortası koşullarının uygun hale getirilmesi, daha da önemlisi tam istihdam politikaları, sosyal güvenlik gibi geniş bir alanı kapsıyor. Bu doğrultuda başka çeşitli öneriler söz konusu olabilir. Fakat herhangi bir yaklaşımı sosyal liberal veya sosyal liberal feminist kılan ayırıcı özellik, piyasaların aksak işlediğini kabul etmek, aksaklıkların kökenlerini ve yapısal nedenlerini ortadan kaldırmayı önermek yerine, aksaklıkların ortaya çıkardığı olumsuz sonuçların hepsinin değil de bazılarının sosyal politikalar aracılığı ile etkilerini hafifletmektir. Düzeni değiştirmek değil, düzeni reforme etmektir. Sosyalist ve Marksist kuram, iş gücü piyasasının işleyişini sadece bir takım işleyiş aksaklıkları ve kurumsal bozukluklar bağlamında değil, genel toplumsal ilişkiler bağlamında bütüncül bir toplum yaklaşımı ile ele almak gerektiğini söyler. Bilindiği gibi Marksist yaklaşımda toplumun işleyişini belirleyen en temel etmen maddi üretim ilişkileridir. Yani iktisadi kertedir. Siyaset, ideoloji, kültür ilişkileri, üretim ilişkileri tarafından biçimlendirilir. Bu nedenle de cinsiyet temelinde eşitsizlikler bir üretim tarzı olarak kapitalizmdeki üretim ilişkileri çerçevesinde ele alınmalıdır. Şimdi çok kısaca kapitalizmin ne olduğunu tanımlayalım. Kapitalizmde üretim esas olarak kâr etmek amacıyla yapılır. Yani kapitalizmde üretilen mallar meta biçimindedir. Yani doğrudan doğruya insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla değil, satmak ve kâr elde etmek amacıyla üretilen mallardır. Kapitalizmin bir diğer özelliği ise emeğin de herhangi bir meta gibi alınıp satılması, yani emek gücünün meta olması ve bir piyasasının olmasıdır. Emek gücünün meta olmasının anlamı, bazı insanların sadece emek güçlerini satarak yaşamak, var olmak zorunda olmalarıdır. Kapitalizm ilerledikçe ücretiyle geçinmek zorunda olanların sayısı giderek artar. Ücret dışı gelirler yani kârlar ise emeğin ürettiği değerden emeğe ödenmeyen kısım artık değerdir. Kârlar sermaye sahipleri yani üretim araçları sahipleri tarafından karşılığı ödenmemiş emeğe yani artık değere bu mülkiyet ilişkisi yoluyla el konulmasıdır ki biz buna emeğin sömürülmesi deriz. Kapitalizmde emek gücünün yeniden üretim alanı esas olarak ev ve ailedir. İnsanların bakımı, yetiştirilmesi, ev içinde harcanan emekle mümkündür. Bu emek doğrudan doğruya kullanım değeri üreten, yani piyasada alınıp satılmayan ürünler ve hizmetler üreten bir emek türüdür. Neoklasik iktisata göre bu emek türü para kazanmaz. Dolayısıyla sadece bireysel tercihlere göre tahsis edilen zaman anlamına gelir. Marksist yaklaşımda ise ev emeği sorunsalı, emek gücünün yeniden üretimi yoluyla kapitalizmin üretim ilişkilerinin ayrılmaz parçası olarak ele alınmaktadır. Yani aile ilişkisi kapitalizmde iktisadi ilişkilerin belirleyici bir boyutu olarak görülmektedir. Çünkü piyasada metalar üretilirken evde emek gücü yeniden üretilir. Eğer evde harcanan emek esas olarak kadın emeği ise, sınıf ilişkisiyle cinsiyetçi ayrım ilişkisi iç içe geçmiş demektir. Marksist kuramda emek gücünün yeniden üretimi yoluyla kadın emeğinin ezilmeye mi yoksa sömürüye mi maruz kaldığı, yani kadın emeğinin evde artık değer üretip üretmediği, dolayısıyla sermaye ile dolaysız bir ilişkisi olup olmadığı bu alanda en çok tartışılan konuların başında gelir. Marksist kuram içinde bu konuda farklı yaklaşımlar mevcuttur. Yaklaşımlardan biri kadının evde harcadığı emeğinin dolaylı da olsa artık değer yarattığı, dolayısıyla sömürüldüğü yolundadır. Ev emeği mübadele değeri yaratmayan, dolayısıyla değersiz kabul edilen bir emektir. Ancak boğaz tokluğuna kapitalizmin ihtiyaç duyduğu emek gücünü doğurma ve bakım yoluyla yeniden üretmektedir. Emeğini satamayacak durumda olan çocukların emek gücü piyasasından artık ekarte edilmiş, hasta, sakat, yaşlıların bakımını üstlenmektedir. Emek gücü kullanım değerleri üretme yerine piyasalardan satın alınan metal aracılığı ile üretilmeye kalkılsa, emek gücünün yeniden üretim maliyetleri çok daha yüksek olurdu. Ve bu emek gücünü kiralamak isteyen kapitalist de çok daha yüksek bir ücret ödemek zorunda kalırdı. Halbuki ev emeği yoluyla emek gücünün yeniden üretimi bireysel kapitalistlerin sorunu olmaktan çıkmakta ve esas olarak aile içinde harcanan emeğin üzerine yıkılmaktadır. Ve kadın emeği aracılığıyla gayet ucuza getirilmektedir. Kısacası çok ucuza gelen kadın emeği aracılığıyla aslında piyasada oluşan ücretler genel mübadele ilişkileri içinde yeniden üretilecek emek gücü değerinden daha düşük bir düzeyde oluşmaktadır. Bu da artık değeri yani sömürü oranını yükseltmektedir. Ev emeği de ücretlerin düşük düzeyde oluşması nedeniyle sömürüye uğramaktadır. Kadın bir de ücretli olarak çalışıyorsa o zaman katlı sömürüye uğramaktadır. Yukarıdaki analizin bir çıkarsaması şu olacaktır. Eğer ev emeği emek gücünün yeniden üretimini ucuzlatıyorsa, kadın erkek eşitsizliği yönündeki kapitalizm öncesinde var olan ilişkileri devralmasa bile, kapitalizm bu eşitsizlikleri kendisi yaratacaktır. Eğer sermaye sınıfı ulusal, etnik, dini, bölgesel, cinsiyetçi temelde çalışan sınıfları bölerek çalışanların küçük bir kısmına görece yüksek ücret verip diğerlerinin ücretlerini düşük tutabiliyorsa, çalışan sınıfları bu şekilde farklılaştırıp bölmek kârları arttıran bir strateji olacaktır. Yukarıda sözü edilen temellerde ayrımcılık uygulamak, kârları en çoka çıkarmak üzere kapitalistler açısından çok da rasyonel bir stratejidir. Zaten bu tür ayrılmalar bir kez yaratıldığında iktisadi, siyasi, hukuki, ideolojik, kültürel süreçlerle beslenir ve kendi kendini besleyen süreçler içinde sürer gider. Bölünmüş iş gücü piyasalarında gözlenen her türlü eşitsizlik, böylece genel emek-sermaye ilişkisinin tezahür biçimleridir. İş gücü piyasalarının kurumsal işleyiş bozukluklarının kaynağı da buradadır. Bu nedenle sorun sadece kurumsal işleyiş biçimlerine bakarak değil, bu işleyiş biçimlerinin temelinde yatan toplumsal ilişkilere bakarak anlaşılabilir. Bu işleyiş bozuklukları da ancak söz konusu toplumsal ilişkiler, yani kapitalist toplumsal ilişkiler değiştirilerek düzeltilebilir. Bu yaklaşımı ile Marksist feminizmi sosyalist feminizmden ayıran en temel farklılık, iktisadi ilişkileri yerleştirdiği temel belirleyici olma konumudur. Sosyalist feminizm ise iktisadi ilişkilerle ifade edilen sınıf ilişkileri kadar ataerkil ilişkilerin ve bundan türeyen ideolojik biçimlendirme ve pratiklerin de önem taşıdığını düşünmektedir. Sosyalist feminizm kapitalizmin ataerkil ilişkileri geçmişten devraldığını ve özellikle de ataerkillik ideolojisini yeniden ürettiğini ve bu sayede kadınları ezdiğini savunmaktadır. Kadının ev emeğinin sömürüldüğü görüşüne ise sıcak bakmaz. Sosyalist ve Marksist kurama göre kapitalist ilişkiler çerçevesinde kalarak eşitsizliği azaltma politikaları, yani telafi edici ve sosyal liberalizmin önerilerinin başarılı olması son derece önemli olmakla beraber yetersizdir. Ve uygulamaların kalıcı olmaması ihtimali yüksektir. İlk olarak telafi edici politikalar sorununa ancak sınırlı çözümler getirilebilir. Çünkü emek gücünün yeniden üretim maliyetlerinin önemli bir kısmı toplumsal politikalar aracılığıyla bireylerin, ailelerin üzerinden alınıp toplumsallaştırılsa bile, örneğin iş yerlerinde parasız kreş, bu sınırlı kalmaya mahkumdur. Çocukların, yaşlıların, hastaların bakımı, hamilelik, doğum, eğitim ve tüm ev işlerinin toplumsallaşması kapitalizmde maliyetleri çok arttırır. Kapitalizmde ev işlerinin sonuna kadar toplumsallaşması veya metalaşması ve mübadele değerlerinin karşılığında uygun olarak ücret ödenmesi mümkün değildir. İkinci olarak, emek gücünün yeniden üretim maliyetlerinin bir kısmı toplumsallaşsa bile, yani sosyal refah devleti genişlese bile, kapitalizmde krizler olduğu sürece bu uygulamalardan geriye dönme zorunluluğu ortaya çıkar. Krizlerde bu tür toplumsallaşmış maliyetleri tekrar bireylerin, ailelerin özel sorumluluğuna yıkma gereği doğar. İnsanlar kazanılmış bazı haklarını kolay kolay teslim etmeye yanaşmayacaklarına göre sosyal refah güvencelerinin geri alınması ancak ciddi toplumsal mücadeleler sonucunda mümkün olabilir. Bu nedenle de kapitalizmde hakim sınıflar sosyal hakların verilmesi konusunda son derece hassas ve ihtiyatlıdırlar. Kısacası cinsiyet temelinde veya başka temellerde ayrımcılık kapitalizm var oldukça sürecektir. Belki bir miktar telafi edilecektir ama tümüyle ortadan kalkmayacaktır. İktisat kuramı kadının konumunu analiz ederken genel olarak iki husus ortaya çıkıyor. Birincisi, analizler başta sadece iş gücü piyasasının işleyişi çerçevesinde ele alınsa bile açıklamalar orada kalamıyor. Mutlaka ek belirleyici etmenler tahlile katılmak zorunda kalıyor. En ön plana çıkan alanda aile ve ev emeği sorunu ve kadının evdeki konumu ile ev dışındaki konumunun birbirinden bağımsız ele alınamaması. En soyut düzeyde ele alınan saf mübadele ilişkileri çerçevesinde kalarak yeterli açıklama getirilemiyor. İkincisi ise sorunun salt iktisadi ilişkiler çerçevesinde ele alınması yetmiyor. Mutlaka siyasi, hukuki, ideolojik, kültürel, hatta tıbbi, fizik belirlemelerinin etkilerinin beraberce ele alınması gerekiyor. Yani tahliller disiplinler arası olmak zorunda kalıyor. Her iki husus da şu gerçeği işaret ediyor. Tahliller bütüncül toplumsal ilişkiler ve işleyişler çerçevesinde yapıldığında açıklayıcılık güçleri artıyor. Öte yandan cinsiyet temelinde eşitsizliklerle mücadele ederken yukarıda sözü edilen yaklaşımların hepsinin ortak zeminlerde asgari müşterekleri bularak beraberce davranmaları da mümkün ve gerekli. Bu ortaklık daha geniş kapsamlı yaklaşımların kendi ayrı mücadelelerini sürdürmesine engel değil. Kadının çocuk doğurma gibi çok zor, meşakkatli ve ulvi bir doğal özelliğinin onun aleyhine kullanılması ve toplumsal işleyişler aracılığıyla ikincil konuma koyma, baskı altına alma, ezme, sömürme mekanizmalarının konusu haline getirilmesi, adı ne olursa olsun hiçbir toplumun razı olmaması gereken bir olgu. O nedenle en az kapsamlı denen mücadeleler bile anlamlı ve önemli. Uluslararası Sözleşmelerde Kadın. Profesör Doktor Aysel Çelikel. Uluslararası Sözleşmelerde Kadın konulu konuşmama, uluslararası sözleşmelerin hukuksal bağlayıcılığını belirterek başlamak istiyorum. Türk hukuku açısından imzaladığımız ya da onayladığımız sözleşmelerin hukuksal değeri nedir? Yaptırımı var mıdır? Anayasamızın 90. maddesine göre uluslararası sözleşmelerin onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onu bir kanun ile uygun bulmasına bağlıdır. Yani uluslararası sözleşmeler usulüne göre onaylanmakla yasa niteliğini kazanırlar ve yasa gibi uygulanırlar. Uluslararası hukukun kuralı gereğince bu sözleşmelerin hükümleri yasalardan önce uygulanır. 1969 tarihli Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi'ne göre devletler taraf oldukları sözleşmeleri uygulamak zorundadırlar. Başka bir ifade ile bu sözleşmelere taraf olan devletler bağlayıcıdır. Devletler bu sözleşmeleri iyi niyetle uygulamak zorundadırlar. Hukukçu öğrencilerimiz bilirler, bu esas pacta sunt servanda, yani ahde vefa kuralının bir sonucudur. İmzalanan ve usulüne göre onaylanan sözleşmeler tarafları bağlar. Bir ülkede kişiler arasındaki hak ve yükümlülükler yasalarla düzenlenir. Davranışlarımızı, eylemlerimizi yasalar düzenliyor, hukuksal güvencemizi yasalarda buluyoruz. Kadının toplumsal konumunun gelişmesinde yasalarımızın öncü rolünü kimse yadsıyamaz. O halde ünlü Yunan filozofu Herodotos'un dediği gibi, bizim yasalardan başka efendimiz yoktur. Konumuzu doğrudan ilgilendiren, Türkiye'nin taraf olduğu ve insan hakları konusunu ele alan sözleşmeler olacak. Bugün ülkemizde, Türkiye'de kadın hakları sorunu yoktur. Konu, insan hakları çerçevesinde ele alınmalıdır. Biçimindeki görüşler, insan hakları sözleşmelerinin önemini kadınlar açısından da ortaya koymaktadır. Gerçekten durum böyle mi? Kadın haklarını insan hakları çerçevesinde ele almak yeterli midir? Bunu birazdan göreceğiz. Ancak hemen şunu belirtmeliyim ki, kadınların hukuki durumunu insan hakları sözleşmelerinin dışında ele almak da olanaksız. kadın haklarının hareket noktasını insan hakları oluşturuyor. Böyle olup olmadığını anlamak için insan haklarını konu alan sözleşmelerin içeriğine bakarak durumu inceleyelim. Biliyorsunuz 2 hafta önce 10 Aralık 1948'de yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin 42. yılını kutladık. İnsan haklarına verilen önemin ifadesi olan bu sözleşme, bugün insanlık tarihinin en önemli belgelerinden birini oluşturuyor. Ve bu sebeple yapılan etkinliklerde siyasi iktidarlarla insan haklarına uymaları konusunda uyarılar yapıldı. Onlara bir kere daha konu hatırlatıldı. Kişilerin bu konuda bilinçlendirilmesine çalışıldı. Ne diyor evrensel bildiri? İnsanların özgür, onur ve haklar bakımından eşit olduğunu söylüyor. Ve yine herkesin bildiride yazılı haklardan ırk, dil, din, düşünce ve de cinsiyet açısından ayrım gözetilmeden yararlanması gerektiğini dile getiriyor. Türkiye'nin taraf olduğu diğer bir sözleşme Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Avrupa Konseyi çerçevesinde imzalanmış olan sözleşme, sözleşmedeki hükümlerin kadın erkek ayrımı yapılmadan uygulanacağını bildirmektedir. Demek ki insan haklarını ilgilendiren sözleşmeler aynı zamanda konumuz olan kadınları da ilgilendiriyor. İnsan hakları konusundaki sözleşmeler ve belgeler evrenseldir. Bütün dünyadaki devletlere hitap eder. Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Bildirisi bu niteliktedir. Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği ve 1976'dan beri yürürlükte olan iki insan hakları sözleşmesi daha var ki Türkiye bunları henüz onaylamamıştır. Bunlardan biri Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, diğeri Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi'dir. Bu sözleşmelerin önemi insan haklarına riayet edilip edilmediği ya da sözleşme hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı konusunda denetim mekanizmalarını da getirmiş olmasından kaynaklanıyor. Bu denetim mekanizmaları onaylayan devletleri bir yerde denetleme anlamını taşıdığı için daha çok sayıda devletin taraf olmasında çekingenlik yaratıyor. Türkiye'nin taraf olmamasını buna bağlayabiliriz. Bu genel sözleşmelerin yanında insan hakları konusunda bölgesel sözleşmeler var. Avrupa Konseyi'ne üye olan devletler için çeşitli insan haklarını içine alan sözleşmelerin büyük bir bölümü Türkiye tarafından onaylanmıştır. Ayrıca Afrika devletleri, Güney Amerika devletleri için ayrı ayrı insan hakları sözleşmeleri yapılmıştır. Amaç insanın değerini ulusal ve uluslararası yargı denetimi altında tutarak hukuksal güvence sağlamak. Genel olarak insan haklarını bir bütün olarak koruyan insan hakları sözleşmelerinin yanında özel olarak belirli haklar için kabul edilmiş insan hakları sözleşmeleri var. Örneğin işkence ve gayri insani muamelenin yasaklanması için yapılmış birden fazla sözleşme var. İşkence yasağı genel insan hakları kavramı içinde inceleniyor. Ayrıca hem Avrupa Konseyi hem de Birleşmiş Milletler çerçevesinde özel olarak işkencenin önlenmesi için sözleşmeler yapılmıştır. Biz liberal ve demokrat görünümümüzü sergilemek için bütün bu sözleşmelere taraf olduk. İnsan hakları bağlamında diğer bir sözleşme, esas konumuzu teşkil eden kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın kaldırılması hakkında sözleşmedir.